Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Behmen 1399, Hicri Kameri 26 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 9 Şubat 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam İnkılabı Zaferi Yıldönümü ve Zülcinah Uydu Taşıyıcısı Uzayda İran'ın Büyük Başarısı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini söyledi. Galibaf, nükleer anlaşmaya geleceği Amerika'ya bağlı dedi. Tüm General Selami, İran halkının ambargo mimarlarını yenilgiye uğrattığını bildirdi. Arrazi, Yemen'deki savaşı bitirmek için Batı, Suudi Arabistan'a silah göndermeye son vermeli dedi. Netanyahu ve ortakları tüm yolsuzluk suçlamalarını reddetti. 3 Avrupa Birliği ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda mahkumun affı veya cezalarında indirime gidilmesine ilişkin teklifi onayladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam İnkılabı zaferinin 42. yıl dönümü dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 3840 kişinin af kapsamını alıp serbest bırakılmaları veya cezaların hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi, İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü nedeniyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 3840 mahkumun cezaların hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.
İran Yargı Kurumu Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Bağdat Havalimanı'nda yaptığı açıklamada direniş komutanlarının şehit edilmesinin intikamının Amerika'dan kesinlikle alınacağını söyledi. Ayetullah İbrahim Reisi, dün gece Bağdat Havalimanı'nda yaptığı açıklamada direniş komutanları şehitleri General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in terörizmle mücadelenin kahramanları olduklarını söyledi. Reisi General Süleymani ve El Mühendis'in Amerikan terör güçlerince şehit edilmelerinin gerçekte Amerika'nın uluslararası kanunları ihlal ettiğini ve cinayetlerinin açık ispatı olduğunu söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı, bu iki şerefli şehidin İran ve Irak'a değil, İslam ümmetine ve insanlığa ait olduğunu vurgulayarak, İran halkının bu cinayetin intikamını er ya da geç alacağını söyledi. Ayetullah Reisi, Amerika'nın IŞİD terör grubuna verdiği desteğe de temasla, Amerika'nın kendisi IŞİD'i kurdu, destekledi, tüm mali, silah ve istihbarat imkanlarını bu terör örgütüne verdi ve Müslüman milletlerin canına kıyarak IŞİD'e karşı duranları hedef aldı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Başkanı üst düzey bir heyet başkanına dün gece Bağdat'a gitti. Irak ziyareti öncesi Tahran'da açıklamada bulunan reisi, ziyarette iki ülke yetkililerinin hukuki ve adli ilişkilerin iyileşmesi için müzakerelerde bulunacağını söyledi. Reisi, ziyaretin Irak Yargı Kurumu Başkanı Faik Zeydan'ın davetiyle gerçekleşeceğini belirterek, ziyarette Zeydan'ın yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkililerle bir dizi görüşmelerde bulunacağını söyledi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, nükleer anlaşmanın geleceğinin Amerika'nın vereceği cevaba bağlı olduğunu söyledi. İran'a göre Muhammed Bagır Galibaf dün akşam Rusya Doğu Araştırmaları Enstitüsü düşünürleriyle yaptığı oturumda, eğer nükleer anlaşmadan yalnızca başkaları yararlanacak ve İran tek kaybeden tarafı olacaksa bu anlaşma nasıl daimi olabilir diye sordu. Galibaf, İran'ın sözü insanların hayatlarındaki etkisini görebilmeleri için tüm yaptırımları kaldırmaktır dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İran bu gergin bölgede Rusya'da dahil olmak üzere dost ülkelerle bölgesel işbirliğini geliştirmeye çalışıyor dedi. İran ve Rusya ekonomi, enerji, ulaşım, teknoloji, bilim, sağlık ve hijyen alanlarında stratejik işbirliğini sürdürmektedir diyen Galibaf, Moskova görüşmelerinde ayrıca İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben mesajını Rus mevkidaşı Vyacheslav Volodin'e teslim etti. Volodin bir araya gelen Galibaf bu görüşmede yaptığı açıklamada, Ayetullah Hamene'nin Rusya hükümetinin mesajı iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesindedir dedi. İran-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ve ikili işbirliği yapısının genişletilmesi üzerine Ayetullah Hamene'nin vurgusuna işaret eden Galibaf, Rusya ziyaretinin en önemli hedeflerinden birinin Tahran-Moskova ilişkilerinin küresel gelişmelerden etkilenmeyeceğini ve değişmeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek yanlış çekildiğini hatırlatan bir tweet atarak, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif dün gece attığı tweette, "Nükleer anlaşmayı terk eden ve ihlal eden Amerika'ydı. Bu yüzden geri dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken de Amerika'dır." dedi. Zarif açıklamasının devamında Biden ya Trump'ın başarısız siyasetlerinden ayrılmalı ya da onun başarısız siyasetlerini temele almalı, karar kendisinin dedi. İran Dışişleri Bakanı Trump'ın siyasetlerini kastederek başarısızlıklarını ısrar etmek yalnızca daha fazla başarısızlığa yol açacak dedi.
İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı Tüm General Hüseyin Selami, İran milleti yaptırımları ve neden olduğu olumsuzlukları aşarak yaptırımın mimarlarını yenilgiye uğrattığını söyledi. Tüm General Selami, dün Devrim Muhafızları Donanması'na 340 askeri Surat Botu'nun ilhak töreninde yaptığı konuşmada, İran milleti ayaktadır ve bağımsızlığını yaptırımla değiştirmeyecektir dedi. Tüm General Selami, İran'ın yaptırım dönemindeki ilerlemesi, yaptırımların olmadığı atmosferden çok daha güçlü, daha parlak ve daha modern oldu dedi. Bu 42 yıldaki saldırıların hacmi tamamen küreseldi ve tüm dünya güçleri İran'a karşı birleşti ve düşman psikolojik, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlarda dahil olmak üzere büyük bölgeyi savaş coğrafyasına dönüştürdü diyen Tümgeral Selami, düşmanların düşüncesi ekonomik, sosyal, siyasi baskı, askeri gözdağı, medya saldırısı ve vekalet savaşıyla İran'ın izzetli insanlarını değerli İslam nizamı ve liderliğinden ayırabilmekti. Ama onlar bu düşüncelerinde tam yenilgiye uğradılar dedi. Tümgeral Selami, maksimum baskı ve mimarlarının İran halkından ağır bir hezimet aldıklarını belirterek, bugün yenilgiye uğramış bir düşmanla karşı karşıyayız dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekildiğinden bahsetmeksizin İran'ı anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı ve geri dönmeye çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gece Washington'un İran ve nükleer anlaşmayla ilgili sürekli aşırı taleplerini tekrarlayarak Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalması halinde Amerika'nın da nükleer anlaşmaya geri döneceğini iddia etti. Beyaz Saray Sözcüsü Saki'de saatler önce İran'ın taahhütlerine tam olarak uyması halinde Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri döneceğini ileri sürdü. İran İslam İnkılabı rehberi pazar günü yaptığı açıklamada Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşma ve Amerikan yaptırımları hakkındaki açıklamalarına değinerek bunların sözlü ve kağıt üzerinde değil uygulamada görmek istediklerini ve o zaman İran'ın da yükümlülüklerine geri döneceğini söylemişti. İslam İnkılabı rehberi karşı tarafın sözlerinin uygulamada İran tarafından test edileceğini, zira bunun İslam Cumhuriyeti'nin kesin ve geri dönüşü olmayan siyaseti olduğunu ve bundan da herhangi bir sapmanın olmayacağını söyledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran'ın barışçıl nükleer programını ve savunma yeteneklerini Batı Asya bölgesindeki güvenliğe bir tehdit olarak nitelendiren asılsız iddiasını tekrarladı. Taslim Haber Ajansı'na göre Faysal bin Farhan Ali Suud, dün yaptığı açıklamada uluslararası toplumu İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin ve füze kabiliyetinin bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etmeye çağırarak İran'a karşı harekete geçilmesi ve eylemlerinin önlenmesini istedi. Son zamanlarda Suudi Dışişleri Bakanı, İran'ın barışçıl nükleer programının uluslararası yükümlülüklerle çatıştığını iddia ederek, anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri kapsamındaki İran'ın nükleer yükümlülüklerinin azaltılmasını nükleer anlaşmanın ihlali olarak nitelendirdi. Suudi Dışişleri Bakanı'nın bu saçma iddiası, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini ve ajansa bağlılığını defalarca onayladığı bir zamanda yapılıyor. Suudi rejiminin İran'a yönelik iddiaları, Suudi rejiminin gizli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığının ortaya çıkmasının ardından geliyor. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Viyana'daki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir toplantısında Suudi Arabistan'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uymasını sağlamak için kısa süre önce ajansa çağrıda bulunmuştu.
İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan, İran'ın elektrik üretiminde doğal gazın payının ortalama %80 ve bu nedenle İran'ın bu alanda dünyada Amerika, Rusya ve Japonya'dan sonra 4. sırada yer aldığını söyledi. Dün basın toplantısında bu açıklama yapan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan, İran'ın doğru yönde ilerlediğine temasla İran'ın gaz rezervi açısından çok zengin olduğunu ve gaz yakıtının diğer fosil kaynaklara göre çok daha temiz olduğunu, bundan dolayı da santrallerde kullandıklarını söyledi. Son 35 yılda nükleer santrallerin kullanımı %3'den %10'a, gaz santrallerin kullanımı %12'den %23'e çıktı diyen İran Enerji Bakanı, ülkedeki rüzgar santrallerini kullanma kapasitesine de işaretle yaklaşık 30 bin megawatt rüzgar santraline sahip olabiliriz dedi. İran Enerji Bakanı, rüzgarlı bölgelerden biri İran ve Afganistan arasındaki sınırdır. ve bundan dolayı da Afganistan'a ortak işbirliği için öneride bulunduk. Bu ay içinde İran, Afganistan ve Almanya arasında üçlü oturum yapılması kararlaştırıldı ve Almanya'nın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz dedi.
İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Yemen halkına karşı savaşı sona erdirmenin aciliyet önemini vurgularken Amerika ve Avrupa'dan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah sevkiyatını derhal durdurmaları çağrısında bulundu. İran'ın verdiği habere göre Seyyid Kemal Harrazi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile yaptığı görüşmede Yemen'deki savaşı sona erdirmek için olumlu işaretlerin ortaya çıkmasını memnuniyetle karşılayarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan kilit oyuncular olarak bu yıkıcı savaşta hiçbir kazanım elde edemediler dedi. Harrazi şimdi bu savaşı sona erdirme fırsatının oluştuğuna işaretle Amerika'nın Suudi Arabistan ile silah ve istihbarat işbirliğini kesmesi ve savaşı durdurma konusunda samimi olmasını beklediklerini belirterek aynı şekilde Avrupa'dan da Yemen'in felakete sürüklenmesine sebep olan saldırganlara silah ihracatını kesmesini beklediklerini söyledi. İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Yemen'de barış ve istikrarın çözümü olarak çeşitli Yemenli gruplar arasında diyalog çağrısında bulunarak Birleşmiş Milletler'in Yemen elçisinin tam tarafsız olması gerektiğini vurguladı. Harrazi ayrıca insani yardım göndermek için Yemen kuşatmasının kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, İran her zaman engellenen ülkeye insani yardım göndermeye çalıştı ve Yemen'e yönelik kuşatma kaldırılırsa birçok ülke yalnızca Yemen halkına yardım etmeye hazır dedi. Bu arada söz konusu görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise Amerika'nın Yemen'deki savaşa verdiği desteği sona erdirmek için yaptığı yeni açıklamasının Yemen'deki savaşı bitirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Yemen Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Ali El-Husi, Yemen'de barışın sağlanması için saldırgan güçlerin Yemen kuşatmasına son vermeleri ve saldırıların durdurmasına bağlı olduğunu söyledi. El Alem'e göre Yemen Ensarullah Hareketi yetkilisi Muhammed Ali El-Husi dün attığı tweette Yemen'in işgalcisi ve muhasara altında tutan ülkelerin bu cinayetlerinin devam ettiği bir süreçte kendilerini Yemen'de barışçı taraf olarak gösterdiklerini halbuki onların bu durumlarının gerçekte bir propaganda reklamı olduğunu kendilerini katil yerine kurban olarak gösterdiklerine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Joe Biden, Yemen'de muhtemelen savaşı sona erdirebilecek askeri operasyonları desteklemeyi bırakacağını, ancak barışın yakın zamanda olmayacağını açıklamıştı. Anadolu Ajansı'na göre Biden'ın sözleri hiçbir tarafa tehdit veya vaat içermezken, devam eden savaş ve bombalama bağlamında barış sürecini ilerletmek için gerekli iradeyi de göstermedi. Öte yandan, Yemen Ensarullah Hareketi ve Sana Hükümeti Yemen'deki barışın yürürlüğünün tek işaretinin Suudi koalisyon operasyonlarının kesilmesi ve kuşatmanın sona ermesi olduğunu bildirdi.
İran İçişleri Bakanı Korna ile Milli Mücadele Merkezi'nin son oturumunda yeni kararların alındığını söyledi. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, toplantı kulisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda gündeme gelen konuların çoğunlukla gözetleme ile ilgili konular olduğunu söyledi. İran İçişleri Bakanı bugün İran'da korna aşısının uygulanmasına başlanacağını belirterek, bugün yapılacak bir toplantıda ise yeni kararların alınacağını işaret etti. İran İçişleri Bakanı bu yıl İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü merasimlerinin koronavirüsünün yayılmasını önlemek için tamamen sağlık protokolleri çerçevesinde olacak şekilde araçlarla konvoy halinde yapılmasına karar verildiğini ve törenin konuşmacılarının ise il merkezlerinde radyo ve televizyondan yararlanacaklarını söyledi.
Türkiye'de son 24 saatte 139.378 COVID-19 testi yapıldı. 8.103 kişinin testi pozitif çıktı. 103 kişi hayatını kaybetti. Test sayısı 30.755.784'e ulaştı. Vaka sayısı 2.539.559. Vefat sayısı 26.900. Ağır hasta sayısı ise 1.310 oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel konulara ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart zirvesine gidilen süreçte temasların arttırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Merkel'in ise görüşmede Avrupa Birliği ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yinelediği vurguladı.
Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası sebebiyle yargılanırken hakkındaki bütün suçlamaları reddetti. Irkçı İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu. Netanyahu dün mahkeme çıkarken çok sayıda protestocu adliye binası önünde Netanyahu'yu protesto ettiler ve istifasını istediler.
Ve Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Polonya ve İsveç, Rusya'nın bu ülkelerin izinsiz gösterilere katılan diplomatlarını sınır dışı etme kararına yanıt olarak birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldılar.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Bakü ve Erivan'ın barış anlaşmasında gerginliklerin sürmesi etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğu ile sağlanan barış anlaşmasının imzalanması taraflar arasında ateşkesin sağlanmasına yol açmıştı. Ancak tarafların bazı girişimleri Karabağ Savaşı'nın ve çatışmalarının tekrar patlak vermesi korkusunu körüklüyor. Buna rağmen Rusya defalarca çatışma taraflarına 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması'na karşı istikrarlı ve sabit bir tutum sergilemelerini isteyerek bu hususta her iki ülkeyi de uyarmıştır. Bu arada Ermenistan halkı tarafından ağır baskı altında kalan Erivan, Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın bazı maddelerine itiraz ederek bu durumdan rahatsızlığını belirtmiştir. Bu koşullar altında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinde savaş hazırlığını korumak amacıyla ortak tatbikat düzenlediler. Bu doğrultuda Türkiye Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, kış 2021 Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti tatbikatının 1-12 Şubat arasında Azerbaycan Cumhuriyeti ile müşterek icra edilecek dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ordu mensuplarının Kars'ta bulunduğu ifade edilen açıklamada, Karabağ'da Ermenistan ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla hoş geldiniz diyoruz. Tek millet, iki devlet anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ilişkileri özellikle de askeri alanda gelişmektedir ve iki tarafta farklı şekillerde ortak tatbikatlar düzenlemek gibi askeri işbirliklerini geliştirmekte ve artırmaktadır. Bu da Ermenistan'ın ciddi şekilde kaygılanmasına yol açmıştır. Özellikle de Ermenistan Başbakanının ülkenin askeri güçsüzlüğü ve zafiyetlerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış anlaşmasını kabul etme mecburiyetinde kaldığı söylendiği bir sırada bu konunun önemi daha da bariz hale gelmektedir. Doğal olarak bu durum Ermenistan'ı olumsuz ve tahmin edilemez tepkiler göstermeye mecbur bırakabilir. Bu hususta Rusya'nın ünlü askeri uzmanlarından Paul Flegenhauer yazdığı makalede Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun gelişmiş silahlarla donatıldığına vurgu yaptığı analizinde şu ifadelere yer verdi. Ermenistan ateşkes anlaşmasının kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Ermeniler askeri teçhizat alanında değişiklikler yapmak için tek çaresi Rusya'dan yeni silahlar almasıdır. Bunun şartı da her şeyden ziyade Ermenistan'ın Rusya'ya karşı yumuşak davranmasına bağlı. Bu gerçeğe ve bazı mevcut sorunların devam etmesine karşın İlham Aliyev hükümeti, Ermenistan ile varılan Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanmasında ciddi sorunlar ile karşı karşıya. Bu bağlamda Erivan makamlarının itirazları ve protestoları Ermenistan liderlerinin Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla 9 Kasım tarihinde imzalanan 10 maddelik barış anlaşmasının bazı maddelerine karşı çıkmaları büyük bir sorun sayılır. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ortak tatbikatın düzenlenmesi Aliyev hükümetini daha fazla militarizme sürüklemesinin yanı sıra Bakü ve Erivan arasında Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanması yönünde geriye kalan güveninde sarsılmasına ve yok olmasına yol açabileceği söylenebilir. Kuşkusuz 10 maddelik Karabağ Barış Anlaşması'nın adım adım uygulanması karşılıklı güven gerektirmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın birbirine karşılıklı olarak güvenmemesi, hasım tarafları savaşı tekrar başlatmaya yönlendirecektir. Böyle bir ortamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın karşı tarafın güvenini yok eden girişimlerden sakınmalılar.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan'ın Hindistan ile görüşme şartı konusunda. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile belli şartlar altında görüşebileceğini açıkladı. Hindistan kontrolü altında bulunan Keşmir halkı ile dayanışma günü yıl dönümünde konuşan Pakistan Başbakanı İmran Khan, bu bağlamdaki açıklamasının ardından bölge halkının tekrar özerki istediklerini Yeni Delhi'nin Keşmirlilerin haklarına riayet etmesi halinde Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Pakistan Başbakanı İmran Khan sözlerinin devamında şu ifadelerde bulundu. Hindistan kontrolünde bulunan Keşmir halkı bölgenin özerkliğini istiyorlar. Hindistan hükümeti de kışkırtıcı girişimlerden sakınmalıdır. Pakistan halkı Cuma günü başkent İslamabad dahil farklı şehirlerde Keşmir halkı ile dayanışma milli günü etkinlikleri kapsamında Keşmir Müslümanlarını desteklemek adına gösteriler ve yürüyüşler düzenlediler. Yeni Delhi hükümeti 5 Ağustos 2019 tarihinde Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinin özel yetkilerini yani özerklik statüsünü iptal ederek Keşmirli vatandaşlar için yaşam koşullarını zorlaştırdı ve Hinduların bölgeye taşınması ve onlara Keşmir topraklarını satın alma imkanını sağlamış oldu. Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın Keşmir'in özerkliğinin geri verilmesini İslamabad ile Yeni Delhi arası görüşmelerin başlaması için şart koşması, aslında Keşmir meselesinin İslamabad'ın kırmızı çizgisi ve hatta başlıca kaygısı olduğunu ve hiçbir şekilde bu stratejik konuda Hindistan ile müzakere etmeyeceğini göstererek bu alanda geri adım atmayacağını gözler önüne serdi. Pakistan açısından Hindistan hükümeti Keşmir'de yaşayan halk için kendi kaderlerini belirleme hakkını uygulama bağlamında zemin hazırlamalıdır. Bu talep aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Keşmir ile ilgili kararnamesiyle de tam olarak uyumludur. Birleşmiş Milletler kararına ve milletlerin de kendi kaderlerini belirleme ilkesine esasen Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde referandum düzenlenmeli, bölge halkının kendi kaderlerini belirleme yönündeki karar alma mekanizmalarını çalıştırmalıdır. Birleşmiş Milletler'in bu bağlamdaki kararının var olmasına ve Keşmir bölgesinde referandumun düzenlenmesinin açıklanmasına rağmen Yeni Delhi hükümeti şimdiye dek bu yasal talebe karşı çıkarak Keşmir sorununun barışçıl yollar ile çözülmesine ve bölgede referandumun düzenlenmesine karşı çıkıyor. bölgeye ve özellikle de Müslümanlara yönelik ciddi bir kısıtlama sayılan Keşmir'in özerkliğinin kaldırılmasına tepki olarak Pakistan hükümeti Keşmir halkının kendi kaderini belirleme gibi temel haklarını destekleme bağlamında bölgesel ve küresel konsensüsler oluşturarak Hindistan yetkililerini bu ırkçı yasayı tekrar gözden geçirme ve ardından da Keşmir'de referandum düzenlemeye mecbur kılmak için Yeni Delhi'ye baskı uygulamaya çalıştı. Keşmir bölgesinin özerklik statüsünün kaldırılmasının bölgesel ve küresel düzeyde tepkileri yol açmasına rağmen Pakistan'ın bu alandaki tepkileri çok daha ciddi oldu. Bu çerçevede Hintli diplomatlar bile İslamabad'dan ihraç edildi ve Yeni Delhi ile ticari ilişkiler durduruldu. Hindistan ise Pakistan'ın tepkilerine karşılık bu ülkenin Keşmir bölgesiyle ilgili kararının iç mesele olduğunu belirterek İslamabad'dan Yeni Delhi ile ilişkileri azaltma eylemini ve siyasetini gözden geçirmesini istedi. Pakistan'ın yeni başbakanının iki ülke arasında diyalogların şartlı olarak başlaması konusundaki sözleri ve Yeni Delhi'nin Keşmir özerkliğini geri vermesi gerektiğine vurgu yapması, İslamabad'ın mazlum ve cefakeş Keşmir halkının haklarına büyük önem verdiğini gösteriyor. Fakat görünen o ki hali hazırda Hindistan'da başında Narendra Modi'nin bulunduğu iktidar BJP partisinin ikili ilişkilerde gerginliği azaltma bağlamında İmran Han'ın Keşmir özerkliği yasasının gözden geçirmesi talebine olumlu yaklaşması pek muhtemel değildir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Behmen 1399, Hicri Kamer'e 26 Cemadüssani 1442 ve miladi 9 Şubat 2021 Salı. ...1434 yıl önce böyle bir günde Hicri Kamer-i Cemadüssani 8. yılında Zatül Selasil Savaşı Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Bu savaş bazı müşriklerin Medine'ye saldırmak üzere harekete geçtiği için gerçekleşti. İslam peygamberi bu haberi duyduktan sonra Müslümanlardan bir grubu muhacirlerden birinin komutasına vererek düşmanla karşılaşmaya yolladı. Ancak bu grup düşmanın askeri imkanlarından haberdar olduktan sonra geri döndü. Allah Resulü bir başkasını ve bu görevi de yolladı. Fakat o da önceki komutan gibi kafirlerle karşılaşmaktan kaçındı ve geri dönerek düşman ordusunun güçlü olduğunu belirtti. Sonunda İslam peygamberi Hazreti Ali Aleyhisselam'ı düşmanla savaşmakla görevlendirdi. İmam Ali Aleyhisselam düşman ordusunu gafil avlama taktiğinden yararlanarak tavrımar etti ve zafer kazanarak Medine'ye geri döndü. Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ın elde ettiği bu zaferden çok mutlu oldu. Öyle ki İslam ordusunu karşılamaya gitti. Bu arada tarih yazarları Adiyat suresinin bu önemli ve şanlı savaş hakkında nazil olduğunu yazdılar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Behmen 1357'de Despot Şah generalleri Tahran'da askeri yönetim süresini uzattılar. Onların bu girişiminden güttükleri hedef, inkılapta etkili olanları tutuklayıp katletmekti. Ancak İslam İnkılabı'nın büyük önderi bilinçli bir şekilde halktan askeri yönetimin kurallarını hiçe saymalarını istedi. İnkılapçı halk İmam Hümeyni'nin emri uyarınca caddelere akın ettiler ve çatışmalar gittikçe yayıldı. Askerler de halkla karşı karşıya gelme niyetinde değillerdi ve onlardan birçoğu inkılaba katıldılar. Şah rejiminin başbakanı Şafur Bahtiyar, rejimin varlığını sağlamak ve kurduğu illegal hükümetini korumak için büyük çaba harcadı. Bahtiyar, Şah'ın gizli istihbarat servisi, Savak'ın feshini sağlamak ve Beytülmal'ı yağmalayan bakanların yargılanması yönünde Temsilciler Meclisi'ne birkaç plan sundu. ...65 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Behman, 1334'te İran'ın önde gelen araştırmacı yazar, lügat bilimcisi ve tarihçi Abbas İkbal Aşriyani vefat etti. Hicri Şems'e 1275'te dünyaya gelen Abbas İkbal Aşriyani, İran'da ilk eğitimini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı, ardından Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Yadigar dergisi ve İran halkının Şah rejimi dönemindeki kötü şartları yansıtan eleştirel makaleler Aşriyani'nin faaliyetleri arasındadır. ...616 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Cemadüsane 826'da Müslüman fakih ve alim Şeyh Cemalettin Miktad Hilli Esedi Irak'ın Kutsal Necef kentinde vefat etti. Şeyh Cemalettin Miktad Hilli Esedi'nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ancak gerçek şu ki Irak'ın Hilli ahalisinden idi. Şeyh Cemalettin Miktad Hilli Esedi, alimler nezdinde Fazıl Miktad adı ile üne kavuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bakanlık topu kooperatiflere, kooperatifler de hükümete atıyor. Çiftçiyi duyan yok.
Karar.
İngiltere'de korkutan araştırma. Uzun korona geçiren çocuklarda felç riski.
Star.
Şentop'tan Boğaziçi açıklaması. Buna devlet müsaade etmez.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 7 Şubat tarihli Karar gazetesinde üniversite nereye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki yeni fakülte kuruluyor. Biri hukuk, öbürü iletişim fakültesi. Kararı Cumhurbaşkanı verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu iki fakülteye ihtiyaç olduğunu belirten akademik bir rapor var mı? Türkiye'nin de yeni bir hukuk fakültesine ihtiyacı yoktur. Hatta mevcutların bazılarını kapatmak gerekmektedir. Hal böyleyken Boğaziçi Üniversitesi ve bir yıl önce kurulan Ankara Bilim Üniversitesi'nde hukuk fakülteleri açılıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Boğaziçi Üniversitesi'nde durup dururken bir hukuk, bir iletişim fakültesi açmanın siyasetten başka hiçbir akademik gerekçesi gözükmüyor. Bu iktidarın üniversite fakülte açma politikasının nelere yol açtığını görmek bakımından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün şu sözleri belge niteliğindedir. Bir tane profesör, 8 tane yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın olduğu bir yerde hukuk fakültesi tabelasının asılması, o tabelin altından geçmek gerçekten bizim için üzücüdür. 13 Şubat 2020. Madem böyle, bu fakülteler niye açıldı? Kaliteyi, akademik değerleri hiç düşünmeden sadece açıkta öğrenci bırakmadık diyerek oy almak için. Niye hala yeni hukuk fakülteleri açılıyor? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki amaç belli. Yeni rektöre destek olacak, siyaseten iktidar yanlısı iki fakülte kadrosuyla bu yönde ilk adımlar atmak. Sırada ne var? Öğretim üyelerinin şuraya buraya atanması, yerlerini şuradan buradan ama bizden isimlerin getirilmesi mi? Halbuki bilime, üniversiteye saygının ilk şartı sizden bizden diye bakmamak, sadece akademik kıstaslar açısından bakmaktır. Profesör Kemal Gözler'in tespitleri son derece önemlidir. Türkiye'de 2019 itibariyle hukuk fakültelerinden 21'inin dekanı hukukçu değildir. Bakan Gül'ün deyişiyle bir profesör 8 tane yeni akademi dünyasına katılmış meslektaşımızın bulunduğu bir hukuk fakültesine kimi dekan yapabilirsiniz ki? Hukukçu olmayan 21 hukuk dekanının 4'ü ilahiyatçı, kalanları işletme, veteriner, tıp, ziyaret gibi alanlardan profesörler. Dekanı hukukçu olmayan hukuk fakültelerinin hepsi nispeten taze fakültelerdir. 2000'den sonra kurulmuş veya 2000'den sonra öğrenci almaya başlamış hukuk fakülteleri. O için çok sayıda hukuk fakültesi tabelası taşıyan binalar inşa edilmiş. Hukuk öğrencilerin sayısı 83 bini bulmuştur. Bizzat Adalet Bakanı tabelaya bakmayın diye uyarıyor. Yetmediği bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi açıyoruz. Siyasi oldu apaçık belli. Milli ve yerli kavramı kültürel bir zenginlik ve çeşitlenme değil, siyasi bir tasfiye sloganı olarak kullanılıyor. Bizdenler milli ve yerlidir sadece.
Faruk Çakır 7 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Kötü emsal mi oldu?" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin dertleri var ve bu dertler ancak konuşularak, tartışılarak aşılabilir. Dert yok gibi davranmak, ikazları ve itirazları sürekli kulak ardı etmek kimseye bir fayda sağlamaz. Maalesef idarecilerimiz itirazları dikkate almayarak bu noktada iyi bir imtihan vermiyorlar. Çok sık rastlanan hatalardan biri de geçmiş yıllarda yaşanan kötülüklerin artık emsal kabul edilmesi ve günümüzdeki yanlışların eski yanlışlarla savunulmaya çalışılmasıdır. Mesela yaşanan bir haksızlık ya da hukuksuzluktan bahsedip bu yanlışlar yapılmasın dendiğinde 100 dereden bahane getirip iyi 20 yıl önce, 40 yıl önce, 60 yıl önce filan zamanda da bundan daha büyük yanlışlar, hukuksuzluklar yapılmıştı deniliyor. Üstelik bu beyanlar Türkiye'yi idare eden en üst seviyedeki siyasetçi ve bürokratlara ait diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu yanlış anlayış o derece yerleşmiş durumda ki, filancalar 28 Şubat sürecinde bize şu kadar haksızlık yaptı. Bizi ya da çocuğumuzu istedikleri okullarda okutmadılar, ticaretimize mani oldular gibi kulağa hoş gelen tespitlerden yola çıkarak, o halde biz de şimdi onlara bu haksızlıkları yapabiliriz diyorlar. Bu anlayış kötünün emsal alınması anlamına gelmez mi? Peki kötü emsal alınabilir mi? Filancaların geçmiş yıllarda yaptığı haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği şimdi sizler yaparsınız, onlardan ne farkınız kalır? Bu noktada ehil insanlara, akil adamlara büyük iş düşüyor. Gerçi idarecilerin akil adamları dinlemek gibi bir alışkanlığı da kalmamış ama yine de doğruları ifade etmekte fayda var. Milletin ve memleketin menfaatini düşünenler, kalıcı ve doğru bilgilerle her fırsatta dile getirmeli ve bu yanlış anlayışın millet nezdinde temel bulmasına mani olmalıdır. Kötülerin ve kötülüklerin emsal alınması, kötülüklere karşılık olarak misliyle karşılık vermek ülkemizi iyi bir noktaya götürmez. İşin temelinde adalet olmalı. Zalimlere karşı da, haksızlıklara karşı da, hukuksuzluklara karşı da gerçek adaletle karşılık vermek Türkiye'nin önünü ve ufkunu açar ve açacaktır. Başka anlayışlarla ülkemizi iyi noktalara götürmek mümkün değil.
Alev Coşkun 7 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde siyasette hareketlilik başlıklı yazısına yer veriyor. Geçen hafta başında AK Parti MYK ve Bakanlar Kurulu birleşik toplantısı yapıldı. Toplantı çıkışında Erdoğan bir açıklama yaptı ve belli ki Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Bu çalışmanın milletin gözünün önünde ve temsilcilerin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmesi ve milletin takdirine sunulması gerekir. Bu anayasa çalışmalarına muhalefet partilerinin de katılmasını ve destek vermelerini istedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan'ın ardından konuşan Adalet Bakanı Gül, bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız, yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız dedi. Şu an yürürlükte olan 1982 Anayasası halk oylamasında %91.4 oranıyla kabul edilmiş, bugüne kadar 20 kez değiştirilmiş ve tüm anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değişik tarihlerde 184 değişiklik yapılmıştır. Erdoğan bu yeni anayasa adımı ile ne yapmak istiyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne olacaktır? Anayasanın ilk 3 maddesinde dokunulacak mıdır? Cumhurbaşkanı seçilmek için aranan 50+1 oranında bir değişikliğe gidilecek mi? Çok tartışmalı ve büyük eleştiri alan partili cumhurbaşkanlığı konusunda bir değişiklik olacak mı? Bu anayasa konusu nereden çıktı? Yandaş basından, satır aralarından öğrendiğimize göre bu anayasa çalışmalarının arkasında uzun süredir çalışan iki isim vardır. Bu isimlerden biri bir dönem ünlü para spekülatörü Soros'un Türkiye temsilcisi gibi çalışan Can Paker ve Erdoğan'a çok yakın isimlerden Murat Uçum var. Bu iki isim Türkiye'yi yeniden anayasa değişikliğine götürecek süreç için çalışıyorlar. Sivil anayasa, darbe edebiyatı bu mutfaktan çıkıyor. Sloganları şöyle, daha demokratik bir anayasa, özgürlükler genişletilecek, Türkiye darbe anayasasından kurtulacak. Bilindiği gibi son anayasa değişikliği 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla gerçekleştirildi. Bu değişiklikle parlamenter demokrasinin temel ilkeleri zedelendi, kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kalktı. Parlamenter sistemin temeli olan bütçe yapma hakkı meclisten alındı. Bakanlar Kurulu sona erdi. Yerine saraya bağlı bakan memurlar getirildi. Meclisin denetleme yetkisi elinden alındı. Her şey egemen tek kişi Cumhurbaşkanı oldu. Medyada birçok yazarın belirttiği gibi şahsım devleti oldu. Son anketler AKP'nin oy kaybettiğini gösteriyor. Ancak Erdoğan kişisel oy oranını yine de koruyor. Bu durumda Erdoğan yeniden parlamenter sisteme dönmek ister mi sorusu ortaya çıkıyor. AKP içinde bir grubun yeni anayasa ihtiyacı diye ortaya atılan istemlerin toplumsal karşılığının olmadığını, toplumun bugünlerde değişik ve farklı öncelikleri bulunduğunu ileri sürdükleri belirtiliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı'nın sürekliliğinde etkili olan bazı etkenleri beyan etmek istiyoruz.
İran İslam İnkılabı ilk günkü gibi dinamik ve aktif bir şekilde belirlenen hedeflerine ulaşmak yolunda ilerlemeye devam ediyor. Nitekim inkılabın zaferi üzerinden geçen 42 yıla rağmen bu unutulmaz inkılap hala hak ve adalete susamış insanların kalbini ve ruhunu etkilediği anlaşılıyor.
İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması, İran'da ve dünyanın birçok ülkesinde geniş ve derin değişimlerin başlangıcı oldu. Bu büyük ve tarihi hadise bölgede ve hatta dünyada siyasi dengeleri mustazafların lehine değiştirdi ve dünya genelinde birçok özgürlükçü hareketin yükselmesine yol açtı. İran İslam İnkılabı, İslam'ın yeniden eski azametine kavuşmasına ve İslam ümmetinin dini kimliğinin ihya olmasına ve özellikle küresel istikbarla mücadele yollarını dünya halkına göstermeye sebep oldu.
İran İslam İnkılabı 1979 yılında Amerika ve diğer zorba güçlerin sultası politikalarını sorgulamanın yanı sıra 40 yılı aşkın bir süredir günümüz insanlarına zaman aşımına uğramadığı gibi çağdaş insanlar için cazibeleri her geçen gün daha da artan yeni öğretilere ve yeni ülkülere armağan etti. Nitekim biraz önce de belirtildiği üzere İran İslam İnkılabı ilk günkü gibi dinamik ve aktif bir şekilde belirlenen hedeflerine ulaşmak yolunda ilerlemeye devam ediyor. Nitekim inkılabın zaferi üzerinden geçen 42 yıla rağmen bu unutulmaz inkılap hala hak ve adalete susamış insanların kalbini ve ruhunu etkilediği anlaşılıyor.
İran İslam İnkılabı'nın sürekliliğini sağlayan ve kalıcı hale getiren etkenlerden biri, hiç kuşkusuz başta rahmet ve sevgi peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem olmak üzere ilahi önderlerin has düşüncelerini ve siyerini ve yine Biset, Kadir ve Aşura gibi büyük ve muazzam hamasetlere dayanıyor olmasıdır. İran İslam İnkılabı beşerin en ideal ülküleri ve manevi beklentileriyle eşgüdümlüdür ve tam da liberalist ve sosyalist düşünceler cazibelerini kaybettiği sıralarda beşeriyete izzet, özgürlük ve onur armağan etmiştir. Bu yüzden İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni şöyle buyuruyor. İslam ve İslami devlet ilahi olgulardır. Eğer bunlara uyarsak, evlatlarımızın dünya ahiret saadetini en âlâ derecede güvence altına almış olur ve zalimlerin ve yağmacıların fesadı ve tecavüzleri üzerine kırmızı çizgi çekerek insanları ideal erdemine ulaştırabiliriz. Thank you.
Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti nizamı İslam inkılabına dayanarak öz Muhammedi İslam'ın doğru çizgisinde hareket ettiği ve insanlarda İslam ve İslami değerlere savunma ruhunu canlı tuttuğu sürece hiçbir güç bu inkılaba belirlediği yüce hedeflerine ve insanı insan yapan ülkelerine kavuşmasına mani olamaz. Burada gönülleri bu noktaya doğru yönlendiren ve insanlarla fıtrat diliyle konuşan güç Allah-u Teala'dır. Nitekim Yüce Allah Enfal suresinin 63. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir, hikmet sahibidir.
İran İslam İnkılabı'nın sürekliliğini sağlayan ve kalıcı hale getiren bir başka etken, halkın iradesi ve isteği ile desteklenmesidir. İran milletinin tek yürek ve tek ses, güdümlü ve koordineli bir şekilde hareket etmeleri, tarihte örneğini ender rastlanan İran İslam İnkılabı'nın seçkin özelliklerinden biridir. Burada önemli olan nokta, inkılabın zafere ulaşması için milletin bu gönül birlikteliği ve vahdetinin bir lider tarafından yönetilmesi ve yönlendirilmesidir. Nitekim inkılabın zafere ulaşmasının anahtar sırrı da İmam Hümeyni tarafından yönetilmesi ve İran milletinin imama cani gönülden kulak vermesiydi. Bu bağlamda Allah-u Teala Ali İmran suresinin 31. ayetinde, onu sevmekten söz edenlere eğer Allah'ı seviyorlarsa peygamberine itaat etmeleri gerektiğini belirterek şöyle buyurmuştur. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Kuşkusuz İmam Hümeyni'nin sadakati, açık sözlü oluşu, şecaati, yüksek ilmi kişiliği, fakih olması ve özellikle anlamlı sade hayatı etkili bir önder olmasında etkili olan özellikleridir. İslami İran'ın Müslüman halkı imamın hikmetli ve cesur önderliğiyle Allah-u Teala ile ahit bağladı ve ilahi zafer vaadiyle büyük bir inkılabı gerçekleştirdi. Bu süreçte imama tam olarak uymakta İran İslam İnkılabı'na süreklilik kazandıran bir başka etken sayılabilir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu bağlamda şöyle diyor. Velayet-i fakih ilkesi ve nizamın tüm esas yollarının velayet merkezine ulaşması İslami nizamın parlak noktalarından biridir. Bu ilke İslami nizamın en hassas ve en tehlikeli dönemeçlerinde İslam Cumhuriyeti nizamının sorunlarını halleden ve çözülemeyen düğümleri çözen sonsuz birikimdir.
İnsanoğlu yaratılışı itibariyle zati olarak özgürlüğe muhtaçtır ve İslam dini de her zaman kafirlerin Müslümanlara musallat olamayacağını vurgulamıştır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 141. ayetinde şöyle buyurmakta. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Dolayısıyla İslam dininin en önemli ilkesi ve hedeflerinden biri İslami devletin ve Müslümanların üstünlüğünü ve konumunu korumaktır.
Buna göre kafirlerin ve ecnebilerin İslam beldeleri ve Müslümanlara musallat olması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. ve düşmanların ve ecnebilerin İslami toplumda nüfuzunu arttırabilecek her türlü alışveriş, ticaret ve ilişki yanlış ve yasaktır. İslam'ın sıkı savunucusu olan İmam Hümeyni her zaman bu ayete uyan ve ona göre davranan bir önderdi ve bu ayete göre düşmanların İslami toplumların üzerinde sultan kurmaları ve üstünlük sağlamalarının yolu kesinlikle tıkanması gerektiğini savunurdu.
Zulüm ve zalim, istikbar ve müstekbirle mücadele etmek, adalet taleplik ve mazlumları savunmak İran İslam İnkılabı'na süreklilik kazandıran bir başka etkendir. Nitekim Allah-u Teala da bu kutsal mücadele gönderdiği peygamberlerin ve semavi kitapların hedefi olduğunu belirterek Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle buyurmakta: "Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik."
İslami nizamın zulüm karşıtı olması, dünya müstekbirleri ve zorbalarını sürekli İslami nizamın yolunda engel çıkarmaya yöneltmiştir. Ancak İran milletinin basireti, bilinci ve dirayeti onlara düşmanları doğru tanımakta ve onlara karşı zafer kazanmakta yardımcı olmuştur. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti nizamı istikbarla mücadele sayesinde izzet ve iktidarını koruyan ve ecnebi nüfuzuna geçit vermeyen bir nizamdır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni, düşmanların İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı 40 yılı aşkın bir süredir kumpas kurmaları ve buna rağmen inkılabın hız kesmeden yoluna devam etmesi, Amerika terör devletinin İran milletinin hareketini durdurma konusunda aciz olduğunu ortaya koyduğunu belirterek şöyle diyor: "İran düşmanları 40 yıldır İran milletine her türlü siyasi, iktisadi ve propaganda baskılarını uyguladı. Fakat hatta İran İslam Cumhuriyeti henüz kurulduğu ilk günlerde bile hiçbir halt edemediler."
Evet değerli dostlar, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Sohbetimiz boyunca size anlattığımız etkenler, gerçekte dünyanın siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan İslam İnkılabı'nı diğer inkılaplardan farklı kılan etkenlerdir. İran İslam İnkılabı, İran diyarının kültürel ve tarihi kimliği bakımından yeni bir dönemi başlattı ve İslam dininin kutsal değerleri ve ülküleri temelinde yeni bir medeniyetin doğacağını müjdeledi.
İran İslam İnkılabı'ndan kaynaklanan İran İslam Cumhuriyeti Nizamı, İslam ilkelerine dayanarak inşa edildi. Nitekim kökleri insani fıtrata dayanan bu inkılap zamanla eskimeyeceği ve tüm kuşaklar için cazibesini koruyacağı kesindir. İran İslam İnkılabı Allah-u Teala'ya ve İslam öğretilerine dayanmak, mümin insanların arasında vahdet ve gönül birlikteliğini korumak, dindar ve sorumlu bir lideri izlemek, adalet talep ve istikrar ve istikbar karşıtı ruhiyle ülkenin izzetini ve milli iktidarını koruyarak ilerlemeye ve İslam'ın asil ülkülerini izlemeye devam etmektedir.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 10. bölümünün de sona geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Zulcinah uydu taşıyıcısı, uzayda İran'ın büyük başarısı.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere birkaç gün önce İran Savunma Bakanlığı tarafından Zulcinah araştırma uydu taşıyıcısı uzaya fırlatıldı.
Bu bağlamda hazırladığımız programımızı dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti son 40 yılda kendi uzmanlarının çalışmaları sonucu uzay alanında çalışan ilk 10 ülke arasında yer almıştır. Bu yüzden İran söz konusu teknolojiye sahip ender ülkeler arasında güvenilir bir konuma sahiptir. Hali hazırda dünyada sadece 6 ülke uydu fırlatma rampası ve araçlarına sahiptir ve İran ise uzay üssünü geliştirme açısından 7. ülke konumundadır.
Uzay sanayi, ileri teknoloji veya high-tech teknoloji sayılıyorlar. Uygulanan tüm kısıtlamalara rağmen İran İslam Cumhuriyeti uzay teknolojisinin eksiksiz döngüsüne sahiptir. Uydu taşıyıcıların tasarımı ve yapımı alanında atılan önemli adımlar, yerli uyduların yapımı ve fırlatılması, verilerin toplanması ve söz konusu verilerin kullanılması ise uzay teknolojisinin tam döngüsünü oluşturuyor.
Amerika ve Avrupa, İran'ın uydu taşıyıcılarının fırlatılması ayrıca araştırma ve bilimsel uydularını bahane ederek söz konusu uydu taşıyıcılarının İran'ın füze programı çerçevesinde geliştiğini ileri sürerek bunun uluslararası güvenlik açısından bir tehdit olduğunu iddia ediyor. İran İslam Cumhuriyeti, Silahlı Kuvvetler Desteği ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi Hicüşemsi 14 Behmen Uzay Teknoloji Günü mesajında şöyle yazdı. Uzaydaki ilerlemeler zor ve kısıtlamalarla dolu yolunda adım adım ve direnişle tatlı zaferler ve ibret verici araştırma yenilgileriyle kat edildi ve sonucu dünyanın teknoloji ve bilimsel büyük güçlerin tekelinde olan ileri teknoloji ve ilimde yerli kabiliyetlerin ispatı oldu.
Günümüzde uzay alanı ve özellikle uyduların fırlatılması ve kullanılması insanlık toplumlarının hayatında büyük öneme sahiptir. İran Uzay Kurumu Başkanı Dr. Murtaza Berari'nin belirttiğine göre günümüzde uyduların hizmetleri ve kullanım alanı hayatın uydusuz mümkün olmadığı veya çok zor olacağını büyük bir cesaretle söylenecek kadar büyük önem taşıdığını söylüyor.
Hali hazırda büyük bir alanda uydu hizmetlerinden yararlanılıyor. Bu cümleden iletişim, uydu yayını, çevre, doğal afetler yönetimi, tarım, ormanlar ve meralar, maden arama, enerji, su kaynakları, kentsel gelişim, meteoroloji, belediye hizmetleri ve diğer birçok alana değinebiliriz. Tüm bu alanlarda uydu hizmetleri verimliliği arttırır. Ayrıca uyduların izleme çalışmaları ülkenin gelişmesi için yönetimlere ülkeyi idare etmek için çok yararlı bilgiler sağlayabilir. Böylece her geçen gün uydu ve uzay hizmetleri daha da artıyor. Tüm bunlar uydu taşıyıcılarına sahip olmadan imkansızdır.
İran'ın uzay alanındaki son başarısı yani Zulcinah araştırma uydu taşıyıcısının uzaya fırlatılması, İran'ın uzay teknolojisinde attığı bir diğer büyük ve önemli adımdır. Zulcinah amfibi uydu taşıyıcısının başarılı fırlatılışı, Hicri Şemsi 12 Behman 1399 günü, miladi 31 Ocak 2021'de, yani şafakta 10 günlerin başında gerçekleşmesi ise dünya haber çevrelerinde geniş yankı buldu. İranlı araştırmacıların uzay teknolojisine ulaşma çalışmaları doğrultusunda 7 uydu taşıyıcısının tasarım ve yapımı ardından 2 yıl önce Zulcinah uydu taşıyıcısının yapımını çalışma programına aldı ve ilk araştırma fırlatılmasını ise yörünge altındaki test etmek ve en güçlü katı yakıt motoru teknolojisine ulaşma hedefiyle gerçekleştirdiler.
Bu başarılı fırlatma ile uydu fırlatma alanında yapılan araştırmalarda önemli bir adım atıldı. Zulcinah uydu taşıyıcısının başarıyla fırlatılması ise İran'a karşı en geniş çapı yaptırımların uygulanmasına rağmen uzay çalışmalarını durdurmaksızın, üstelik bu yoldaki ivmeli hareketine de devam ettiğini gösterdi. Bu uzay deneyinin en önemli başarılarından biri 75 tondan fazla itme gücüyle ülkedeki en güçlü katı yakıt motorunun yapımı ve bu uyduda kullanılan yeni teknolojilerin doğruluğunun ispatlanmasıdır.
Günümüzde dünyada diğer uydu taşıyıcıların teknik özellikleriyle rekabet gücüne sahip olan 3 aşamalı Zulcinah uydu mekiği, 2 aşamalı katı yakıt ve 1 aşamalı tahrik sistemlerine sahiptir. Ve 220 kilogram ağırlığındaki uyduları 500 kilometrelik yörüngelere yerleştirme kabiliyetine sahiptir. 25,5 metre uzunluğundaki Zulcinah uydu taşıyıcısının ağırlığı yaklaşık 52 tondur. Birinci ve ikinci parçalarının çapı 1,5 ve üçüncü parçanın çapı ise 1,25 metredir. Zulcinah uydu taşıyıcısı, İran yapımı katı yakıtlı en güçlü motora sahiptir. Katı yakıtlar genelde uçuşun ilk aşamasında kullanılır, zira kısa bir süre zarfında en fazla enerjiyi sağlar.
Savunma Bakanlığı Uzay Grubu Sözcüsü Ahmet Hüseyin'in belirttiği üzere Zulcinah uydu mekiğinin ana fikrinin yaklaşık 2 ila 3 yıl önce gündeme gelirken bu süre zarfında birçok cihadi çalışma yapılmıştır. Amaç katı yakıtlı motor çalışmasını doğrulamak ve performansını değerlendirmekti. Zulcinah uydu taşıyıcısı ilk aşamada yaklaşık 70 saniyelik bir çalışmayla 15 kilometrelik mesafeye ulaşır ve bu irtifada yükseltici ayrılıyor. Araştırmalar söz konusu uydu taşıyıcısına bir araştırma cihazı yerleştirerek bu aşamada sistemlerin altyapısını test edip titreşimler oranı, sıcaklık ve bu gibi kriterleri ölçtüler.
Ahmet Hüseyin'in belirttiğine göre burada hedef yörüngeye ulaşmak değildi ve uydu taşıyıcısı ise yörünge altı hedefiyle fırlatıldı ve hedeflenen aşamaya kadar uçabildi. Zulcinah uydu taşıyıcısı için belirlenen görev 220 kilogram ağırlığındaki uyduları Simorgh uydusuna yakın dairesel 500 kilometrelik yükseklikte olan yörüngeye yerleştirmektir.
Savunma Bakanlığı Uzay Grubu Sözcüsü ayrıca Zulcinah uydu taşıyıcısı hem 220 kilogram ağırlığında olan tek bir uydu ve hem toplam ağırlıkları 220 kilogram olan birkaç mekiği taşıyabildiğini belirtti. Aslında Zulcinah uydu taşıyıcısı ile 10 kubik uydu 500 kilogram yükseklikteki yörüngeye yerleştirilebilir. Motor gücü alanında İran yapımı uydu taşıyıcılarının ilk kuşağından Sefir uydu taşıyıcısı yaklaşık 1,25 metre çapı ile 26 ton ağırlığı vardı ve en fazla 50 kilogram ağırlığındaki bir uyduyu 450 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilirdi.
Zulcinah uydu taşıyıcısı gücünün daha iyi anlaşılması için söz konusu taşıyıcının 3 aşamada toplam 10 Nur uydusunu uzaya fırlatabileceğini belirtmek gerekiyor. Nur uydusu Nisan 2020'de İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Güçleri'nin Kasıt uydu taşıyıcısı ile uzaya fırlatıldı. Zulcinah uydu taşıyıcısı araştırma testlerinin bitmesi ve teknolojisinin kesinleşmesi ardından operasyonel uyduları yörüngeye yerleştirmeye hazır olacaktır.
Zulcina uydu taşıyıcısının en bariz özelliği katı yakıt tüketmesidir. Bu yüzden en güçlü askeri motorlara göre en güçlü katı yakıta sahiptir. Çekiş gücü 75 tondur ve hatta 100 tona bile ulaşabilir. Bu da İran yapımı katı yakıtlı motorlarda bir ilktir. Zulcina uydu taşıyıcısının uçuş süresi uzun olduğu yani 300 saniyeyi aştığı için daha yüksek seviyelerde daha fazla yanma süresine ihtiyaç olduğundan uçuşunun son aşamasında sıvı yakıt kullanılıyor. Tabii uydunun yörüngeye yerleştirilmesi ise sıvı yakıtla daha fazla dikkatle daha çok kontrol edilebilir.
Zulcinah uydu taşıyıcısı hakkındaki bir diğer özellik ise onun mobil fırlatma rampalarından da fırlatabilmesidir. Başka bir ifadeyle fırlatma yeri belirli herhangi bir mekanla kısıtlı değildir. Örneğin ülkenin uzaya fırlatma ana üslerinden olan Semnan eyaletiyle sınırlı değil ve ülkenin diğer noktalarından özellikle de Güneydoğu ve Mekran sahillerinden de fırlatılabilir. Ülkede ikinci uzaya fırlatma ana üssünün yapımı için araştırmaların Çağbahar üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Fakat bu çalışmalar zaman alıcı ve masraflıdır.
Bunlara ilaveten mobil bir mekik fırlatma rampası İran'ın en düşük masrafla Çağbahar gibi bir bölgede uzaya mekik veya uydu fırlatma imkanı sağlayabilir. Çağbahar bir bakıma İran'ın ekvatora en yakın bölgesidir. Uzay fırlatma noktası her ne kadar ekvatora yakın enlemde olursa çeşitli yörüngelere yerleştirme mesafesi daha da az ve yörüngeye enjekte etme operasyonları ise daha kısa süreli olur.
Zulcinah uydu taşıyıcısının bir diğer özelliği ise masrafların azalması ve hedeflere daha hızlı ulaşmasıdır. Mobil rampaların kabiliyeti nedeniyle uydunun güneş eş zamanlı yörüngeye yerleştirilmesi daha kolay gerçekleşir. Tabii ki bu özellik ölçüm uyduları için özel özellik sağlayabiliyor. Güneş eş zamanlı yörünge irtifasının ve yörünge eğikliğinin yörüngede yer alan uydunun gezegen üzerindeki bir noktadan her bir geçişini aynı yerel zamana denk getirecek şekilde seçildiği yörüngelerdir. Bu tip bir yörüngede uydu devamlı olarak aynı miktarda güneş ışığına maruz kalacaktır. Görüntü alan gözlem uyduları ve hava tahmin uyduları için kullanışlı bir yörüngedir ve genelde 600 ila 800 kilometre irtifada bulunuyorlar.
Zulcinah uydu taşıyıcısının bir diğer özelliği aynı zamanda birkaç uyduyu taşıyabilmesidir. Tabii ki bu da uyduların sistemleştirilmesi açısından daha da önem kazanıyor. Günümüzde hafif uydular ile sistemleştirme konusu çok gündemde. İran'ın ise uydu sistemleştirme teknolojisine ulaşması, Zulcinah uydu taşıyıcısını güvenle fırlatma şartlarına ulaşabilmesiyle gerçekleşecektir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın uzay alanındaki son başarısı, Zulcinah uydu taşıyıcısının başarıyla uzaya fırlatılması konusunda hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi 3840 mahkumun af teklifine onay verdi. İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi, Şehit Süleymani ve El Mühendis'in intikamının kesinlikle alınacağını belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı Galip Af, nükleer anlaşmanın geleceğinin Amerika'ya bağlı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika nükleer anlaşmaya dönmeli ve yükümlülüklerini yerine getirmeli dedi. İran İslam İnkılabı Muhafaza Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran halkının ambargo mimarlarını yenilgiye uğrattığını söyledi. Suudi Dışişleri Bakanı, İran'a yönelik asılsız suçlamalarını tekrarladı. İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı, Yemen'deki savaşı bitirmenin Batı Suudi Arabistan'a silah göndermesini bırakmasına bağlı olduğunu belirtti. Ve El-Husi Yemen'de barışın saldırganlığın sona ermesini gerektirdiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.